Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın. Ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Dey 1402, Hicri Kameri 14 Cemadiyusani 1445 ve Miladi Takvimle 28 Aralık 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dinleyicilerle Baş Başa ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Batı medeniyetinin kadına bakışının tamamen hazcılık ve çıkarcılığa dayalı olduğunu söyledi. Şehit Musevi, Tahran'ın Miracül Şüheda mezarlığında toprağa verildi. General Şerif, Şehit Rezi'nin intikamı Siyonist rejimle yüzleşmede bir süreçtir dedi. Hamas, Siyonist suçların devam etmesi halkın işgale son verme kararlarını arttırıyor dedi. Siyonistler Hamas'la esir değişimine yönelik yeni teklifte bulundu. Ve Erdoğan ile Netanyahu arasında söz düellosu şiddetlendi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi yüzlerce kadın ve kız çocuğunun katılımıyla gerçekleşen görüşmede Batı medeniyetinin çok önemli ve hayati bir mesele olan kadın meselesine yaklaşımının kar ve zevk arayışı olarak iki faktörde özetlendiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi dün sabah yüzlerce kadın ve kız çocuğunun katılımıyla gerçekleştirdiği görüşmede kadının aile içindeki varlığının çeşitli boyutları ve toplum, siyaset ve sosyal alandaki sınırsız faaliyetleri konusunda İslam'ın mantıksal ve rasyonel görüşünü açıkladı. İslam İnkılabı rehberi İslam'da iki önemli hassasiyeti, aile kurumunun hassasiyeti ve cinsel cazibenin meydana gelmemesi için dikkat edilmesi gereken noktalara riayet etmek üzere kadınların da her türlü sosyal faaliyet alanında özgür olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın doğumunun arifesinde yapılan bu görüşmede iki cihan hanımının şahsiyetinin büyüklüğüne değinerek İslam'da kadın kavramına dair bazı önemli noktalara değindi. İslam İnkılabı rehberi kadının kimliğini, değerlerini, haklarını, görevlerini, özgürlüklerini ve sorumluluklarını hayati ve toplumda çok belirleyici bir konu olarak değerlendirerek şunları söyledi. Bu çok önemli konuya ilişkin dünyada birbirine zıt iki genel yaklaşım, Batı'nın ve İslam'ın yaklaşımı bulunmaktadır. İslam İnkılabı rehberi, İslam'ın Batı yaklaşımının tam aksine mantıksal ve adilane olarak kadın konusuna yaklaşımını vurgulayarak, kadın meselesi İslam'ın güçlü noktalarından biridir, dedi. Binlerce İranlı kadın ve kız çocuğun İslam İnkılabı rehberiyle buluşması sırasında Gazze'li bir kadın muhabir video mesaj göndererek Siyonist rejimin ve Amerika'nın füze yağmuru altında bugünlerde şehit düşen mazlum Filistin halkının sesini bir kez daha duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre binlerce İranlı kadın ve kız çocuğunun İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene ile görüşmesi sırasında El Alem kanalının muhabiri Esra Elbuheysi'nin video mesajı İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Gazze şehrinin yıkıntıları arasından yayımlandı. Esra Elbuheysi, İran halkını ve İslam İnkılabı rehberini selamlayarak, İran halkı Filistin ve Mescid-i Aksa meselesinin yanında duran tek halktır ve bu desteği nedeniyle en ağır yaptırımlara ve baskılara maruz kalmıştır ifadesini kullandı. Elbuheysi ayrıca İslami İran halkından mazlum Filistin halkına desteklerini sürdürmelerini istedi. Dünkü görüşmede Nijerya'nın Şii lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin eşi ve 6 şehidin annesi kadın ile ilgili çeşitli konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi. İslam İnkılabı rehberi Şeyh Zakzaki'nin eşinin bu sözlerinin ardından bu kadın dağ gibi sabretmiştir ifadesini dile getirdi. Dün akşam Tahran'ın Miracül Şüheda mezarlığında yapılan cenaze töreni ardından şehit General Seyyid Rezi Musevi'nin naaşı toprağa verildi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre şehit Seyyid Rezi Musevi'nin pak naaşı Tahran'a nakledilmeden önce çarşamba günü binlerce Irak vatandaşı ve İslam'ı direniş cephesi mücahitlerinin katılımıyla Necef-i Eşref şehrinde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mutahhar türbesinde tavaf edilerek teşhi edildi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun üst düzey askeri müsteşarlarından Şehit Seyyid Rezi Musevi'nin cenaze törenine Necef ve Kerbela'dan büyük bir kalabalık katıldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin temsilcisi Seyyid Muçteba el-Hüseyni Necef Eşref'te Şehit Musevi için cenaze namazı kıldı. Bundan önce Şehit Seyyid Rezi Musevi'nin cenaze töreni Hazreti Zeynep Salamullah Aliha ve Hazreti Rukiye Salamullah Aliha türbelerinde düzenlenmişti. General Seyyid Rezi Musevi, devrim muhafızlarının Suriye'deki Kudüs gücünün eski müsteşarlarından biri ve Şehit Hac Kasım Süleymani'nin silah arkadaşıydı. Şehit General Seyyid Rezi Musevi'nin anma merasimi İslam İnkılabı rehberinin Şam'daki temsilciliğinde düzenlendi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberinin temsilcisinin katılımıyla Şam'da gerçekleştirilen bu törende Suriye ve Filistin alimleri ve bazı halk kesimleriyle bazı siyasi ve askeri şahsiyetler General Seyyid Rezi Musevi'nin şehadeti nedeniyle İslam İnkılabı rehberinin Suriye'deki temsilcisine başsağlığı dilediler. Bu bağlamda Yemenli araştırmacı ve yazar Mut'az el-Goraşi, Şam'da İran Pers muhabirine verdiği röportajda Şehit Musevi'nin bölgedeki diriliş cephesinin güçlendirilmesindeki rolü hakkında şunları söyledi. Dirilişin üst düzey komutanları diriliş ekseninin yeteneğinde ve bu eksenin Siyonist ve Amerikan düşmanlarıyla karşı karşıya gelmesinde önemli rol oynadı. Yemenli yazar sözlerinin devamında Şehit Seyyid Rezi Musevi'nin de aralarında bulunduğu diriliş şehitlerinin düşüncesi ve yolu Kudüs'ün kurtuluşuna kadar devam edecektir vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Sözcüsü Şehit Rezi'nin Suriye'de İslam İnkılabı Muhafızlarının destek konusunda 25 yıllık sorumluluğuna değindi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General Ramazan Şerif dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Şehit kanının intikamını almak bir an değil, Siyonist rejimle yüzleşmede bir süreçtir. Elbette bu şehadet ile birlikte Siyonist rejimle mücadele misyonlarımızda herhangi bir aksama yaşanmayacak. Bu yol daha ciddi bir kararlılıkla takip edilecek ve bu göreve Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Yüksek Konsey önderlik edecek ve bu konuda hiçbir endişemiz yok. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü şunları söyledi. Bu şehidin Diriliş Cephesi'nin donatılması sürecinde iyi tecrübeleri oldu ve Suriye ve Lübnan'daki diplomasimize büyük katkı sağladı. Ayrıca IŞİD'e karşı mücadelede Diriliş mücadelecilerini hazırlanmasında da askeri ve operasyonel tasarımlarının yanında önemli bir rol oynadı. Tugeral Ramazan Şerif şunları da vurguladı. Belki de bu dönemdeki bu suikastın sebebi Siyonistlerin Aksa tufanında telafisi mümkün olmayan bir yenilgiye uğraması ve kamuoyunun bu ağır yenilgiden sapmasıdır. Aksa tufanı General Süleymani'nin Amerika ve Siyonistler tarafından şehit edilmesinin intikamlarından biriydi ve İsrailler şunu bilmelidir ki devrim muhafızları bu suikastın sebebini çok iyi biliyor ve ona göre karşılık verecektir. Elbette bu intikamlar farklı zaman ve mekanlarda devam edecek. Hamas hareketi çarşamba gecesi yayımladığı bildiride Siyonist cinayetlerinin devam etmesinin halkın işgale son vermeye kararlılığını arttırdığını duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın Filistin Sema Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Hamas'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Bugün Siyonist düşman Han Yunus kentindeki Emel Hastanesi yakınlarında 30 kişinin şehit olmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan korkunç katliamı gerçekleştirerek işgalci ordunun Gazze halkına karşı işlediği günlük suçlar listesine bir yenisini daha ekledi. Bu düzeydeki cinayet ve barbarlık yalnızca sivilleri öldürmekte ve sivil tesisleri yok etmekte başarılı olan işgalci rejimin mağlup ordusuna zafer tablosu çizmeyecektir. Siyonist rejimin cinayetleri barbar ve Nazi rejiminin işgali sona erinceye kadar halkın direnişini sürdürme kararlılığını daha da arttıracaktır. Bu arada Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze sözcüsü Eşref El-Kadra, Gazze şehidinin güneyinde düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte 195 şehit ve 325 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurarak, böylece İsrail Gazze'deki saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21.110 şehit ve 55.234 yaralıya yükseldi, dedi. Siyonist kaynaklar Perşembe günü erken saatlerde Siyonist yetkililerin arabulucular vasıtasıyla Hamas'a esir değişimi konusunda yeni önerilerde bulunduğunu bildirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre önerilen bu plana dayanarak İsrail ordusu Gazze şeridindeki kalabalık bölgelerden çekilmeyi ve sivilleri güneyden bu şeridin kuzeyine nakletmeyi kabul etti. Yediot Ahronut gazetesi İsrail'in önümüzdeki birkaç gün içinde esir takası anlaşmasıyla ilgili olarak Hamas'ın Katarlı arabulucular vasıtasıyla yanıtını beklediğini bildirdi. Irak'taki Amerikan askeri üssüne yönelik saldırıların devamında bu askerlerin Irak'ta Erbil Havaalanı yakınında bulunan üssü çarşamba akşamı İHAL saldırısıyla hedef alındı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak'taki İslami Dirilişi bir bildiride şunları duyurdu. Bölgede konuşlu Amerikan güçlerine karşı direnişimizi sürdüren ve Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine yanıt olarak İslami Direniş mücahitleri Erbil Havaalanı yakınındaki Amerikan üssünü İHA saldırısıyla hedef aldı. Irak İslami Direnişi de pazartesi gecesi ülkenin kuzeyinde yer alan Erbil vilayetini Harir bölgesindeki Amerikan işgal üssünü İHA ile hedef aldığını duyurmuştu. İsrail rejiminin başta Gazze olmak üzere Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği cinayetler ve barbarca saldırılar, ayrıca Washington'un bu saldırılara verdiği destek sonrasında Irak İslami Direnişi, Amerika'yı ülkenin bölgesindeki üslerini hedef alacağı konusunda uyarmıştı. Küba Cumhurbaşkanı işgalci Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımını bir terör eylemi ve tüm insanlığa hakaret olarak değerlendirdi. El Alem kanalının haberine göre Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel, X sosyal medya hesabında Siyonist rejime hitaben şunları yazdı. Cezalanmadan kaçış ne kadar sürecek ve öldürme özgürlüğü ne kadar devam edecektir? Küba Cumhurbaşkanı şu vurguda da bulundu. Küba hiçbir zaman bu cinayetlere göz yumanlardan olmayacak. Aksine Filistin'i ve Filistin halkın haklarını tüm gücüyle savunmaya devam ediyor, Bilindiği üzere Küba Cumhurbaşkanı Filistin halkının kararlı bir savunucusu olarak geçen ay bu ülkenin başkenti Havana'da göstericilerle birlikte Filistin'e destek amacıyla düzenlenen bir mitinge katılmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki cinayetlerini Nazi Almanyası diktatörü Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki suçlarıyla karşılaştırması ardından taraflar arasında sözlü gerginlik zirve yaptı. İNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan'ın Netanyahu'nun Hitler olduğuna ilişkin açıklamasına tepki veren Siyonist rejimin başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Kürt soykırımını yapan kişi olmakla suçlayarak ahlaki konularda bize tavsiyelerde bulunabilecek son kişi Erdoğan olmalıdır dedi. Hükümetine karşı gazetecileri tutuklama rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, ahlaki konularda bize tavsiyede bulunma hakkına sahip olan son kişi olacaktır diyen Netanyahu'nun bu açıklamaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail rejiminin Gazze saldırılarını Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yönelik muamelesine benzetmesinden saatler sonra yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu soykırımla ilgili bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, İsrail Başbakanı Netanyahu soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durdurmasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır ifadelerinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelerle ilişkin telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, karşı tarafın talebi üzerine Blinken'le telefonda görüştü. Ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 22 ve 23 Aralık'ta Pençekilit Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen terör saldırılarına karşılık, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 71 hedefe hava harekatı düzenlendiğini, 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Gazze Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri ve ateşkes kararı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine sohbetimizin devamında bu gündemin İsrail'de özellikle Siyonist kabineye nasıl yansıdığı ve özellikle esir ailelerinin Netanyahu yönetiminden olan beklentilerini konuşmak istiyoruz. Sani Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana biz İsrail kabinesinde bir takım anlaşmazlıkların ve ihtilafların şiddetlenmesine tanıklık ediyoruz. Özellikle esirlerin takası gündeme gelince, yani esirlerin tümü sizin de bildiğiniz gibi serbest bırakılmamıştır. Geri kalan esirler ister Siyonist rejim tarafında olsun veya Gazze'de hala gündemde konuşuluyor. konuşuluyor. Bu da Siyonist İsrail rejiminde esirlerin ailelerinin Netanyahu kabinesine karşı çıkmaları ve yani pratikte çok başarısız bir siyaset yürüttüğünü gösterdiğini haberlerde bize anlatıyor. Şimdi bu özellikle son günlerde bir protesto eylemine neden oldu Tel Aviv'de ve esirlerin aileleri Siyonist İsrail rejimini çok yetersiz bir şekilde Hamas'a karşı bir politika yürüttüğünü haykırdılar ellerinde taştıkları o pankartlarla. Şimdi bu gerçekten Siyonist İsrail rejimini krize sokacak bir konu olarak gündeme yansıması ve bunu böyle algılamak mümkün mü? Kabine ne kadar bu esirlerle ilgili baskı altındadır? Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
İsrail'in mevcudiyeti bir neze diyorlar hakiki ya fitri bir mevcudiyet diyor, yani bir millet diyor ki diyor ki bugün İsrail'de toplaşan halklar bir millettiler. Bir milletten bir tarif var. Bir milletten tarif esasen irk esasındadır. Yani bir torpakta, bir kültürde, bir dilde ve bazen çok bir inancıda yaşayan halklardılar. Ki bunlar hayat okşarları, tarih geçmişleri, yani tarih birliği, medeni birlikleri, değerleri eynidir. Biz şahidik ki bugün Filistin torpağında toplayıp yarattıkları İsrail adında bir devletin tebeleri, onlar bir millete okşar bir cemiyet değiller. Ona göre ki onlar Asya'dan, yani hem Şark Asya'dan, hem Rusya'dan, hem Arap ülkelerinden, hem Kafkasya'dan, hem Avrupa'dan, hem Amerika'dan ve hem Avrupa, Afrika'dan gelen halklardılar. Onlar Yahudi dinine inanç ve bilirsiniz ki Yahudi dini esasında da onlar esasen anadan çeken, yani ana sülbü, anadan ananın Yahudi olmağı şart bilirler bir sesin Yahudi olmağında. Tabii ki muhtelif halklardan indi yığışıb ora, onlar Yahudi dinine mensup bir halk değiller. Ama onların birbirlerine okşarları yoktu. Hem zahiri şartlarda, hem medeni ve kültür bakımından. Yani flaşa deyilen Afrika'dan gelen Afrikalılarla, Eşinazi Avrupa'dan gelen Yahudilerin birbirleriyle ne benzeri, ne okşarı var onların, hansı kültürleri, hansı medeniyetleri, hansı inancıları, hansı adet, enenleri birbirlerine okşayır. Hatta fonetik bakımından, yani zahiri bakımından da bunlar birbirlerine okşamır. Eyni halde Arap devletlerinden gelenler, Asya'dan gelenler, Rusya'dan gelenler, onlar birbirleriyle bir halk kimi birbirlerine tokunmuş, birbirlerine bağlı bir halk kimi, mesela Çinliler kimi, Hindiler kimi, Lidanlılar kimi, Türkler kimi dördüler ki. Onlar ayrı bir halkları bir yere yığıştırıp süni halde birbirlerine yapıştırmak bir ters cereyanıydı ki, onun da biz kılafın görürdük. Yani tezadlılar, çelişkiler baş verirdi. Mesela Rusya'dan gelen Yahudilerle, orada olan Yahudilerle, ya falaş falaşa deyilen, yani Afrika'dan gelenleri, onları köle kimin işletmeleri, başka yerlerden gelenler haçaza. Yani biz bu birbirlerine yapışmayan, uymayan bir medeni ve kültür çelişkilere biz şahit ediyoruz ki, bunların siyasi yansımaları da vardı. Yani siyasette de özünü gösterirdi. Ve eyni halde bir başka mesele de orada siyasi partiyalardı. Yani bir grup fanatik, yani bir grup yok, bir çok partiyalar ki onlar fanatiktiler, onlar çok aşırı mezhepsi bir Yahudilerdiler. Ki Netanyahu hükümeti de partiyası da ona bağlıdır. Bu çitik fanatik partiyalar, gruplar birleşi. Bugün biz, yani bugün diyen de neçə illərdir, 20 ilə yaxındır ki, İsraildə bir əqəliyyət hükuməti var. Bu əqəliyyət hükumətində fanatik qruplar birləşirlər və hükumət təşkil verirlər və bu hükumət də təbiidir ki, qeyri-real siyasətlərlə və fanatik bir siyasətlərlə ki, o da Filistin xalqının bütününü aradan aparmaq, yəni İsrailin quruluşunda olan hedefte, yani Nil'den Fırat'a kadar bir devletin yaranmasına dubara devam etmek ve tabii ki bu fanatik grupların elleri de var, büyük maliye sazmanlarında, Amerika'da, Avrupa'da ve xüsusən Amerika'da onlar elde edildikleri siyasi nüfuzlar sebep olur ki, onların da köməklərin bu əqəlliyyət alırlar. Vəli bu həqiqətləri, yəni təhlükələri İsrail daxilində gizlətmir. Və bir, biz bu yeni Qəzza müharibəsindən əvvəl də illərdir İsrailin içərisində çox böyük-böyük bir küçə göstərilərinə şahid idik. Orada küçə yürüyüşlərinə şahid idik. Günlərlə, gecələrlə xalqlar küçədə qalırdılar və Netanyahu'nun anayasanı dəyişmək üçün, yəni orada əsasən məhkəmə müstəqillilik dediklərin aradan aparmaq üçün Netanyahu'nun çabaların onlar pozmaq istəyirdilər və istəmirdilər ki, o dəyişikliklər onların anayasasında yaransın. Bu onun üçün idi ki, orada hər halda bir böyük xalq bu dəyişikliklərlə orada həyatları sürməyə ümid göstərilmirdilər, yəni ümidvar olmurdular. Belə bir şəraitdə təbiidir ki, biz bu indiki müharibəyə şahid olduq Hamasın bu hərbi əməliyyatından sonra və bu da bir başqa həqiqətləri yaşlara çıxartdı. Əvvələn Hamasın saldırısı göstərdi ki, o iki iddia edirdilər İsrailin içərisində belə bir böyük güc var, əmniyyət, təhlükəsizlik qüvvələri orada və necə deyərlər, uçan quşun da xəbərin gətirirlər. Tamam, bütün sahələrdə İsrailin içində, dışında olan vaqələrdən xəbərdardılar. Eyni halda onlar əlləri tedişdə hazırdılar, bütün təhlükələri qoruyalar. Görsəndik ki, yox, belə deyil. Çox sadə şəkildə, sadə imkanlarla onların bütün yaratdıqları yalan pərdələri cırdılar və millət aşkara onların nə qədər yalan əsasında qurduqları bir təhlükəsizlik sisteminin çöktüyünü gördülər və inancılarını təbii ki, itirdilər və buna görə də gördük ki, İsraildən nə qədər yahudilər dünyanın bir çox yerlərinə qaçdılar, hətta Qafqaza. Və eyni halda baxmayaraq ki, bütün dünya istismarçı dövlətlər, istikbari dövlətlər, emperialist dövlətlər, Amerikası ola, İngiltərə ola, Fransa ola, Alman ola, bunların hamısı himayə elədilər Netanyahu'dan, arxasında durduğunu söylədilər. Bunlar necə deyərlər, ən yaxın fürsətdə hər şişildə olmuş olsa vəl o yük daşıyan təyyarənin içində gəldilər, Netanyahu'nla görüşdülər, ona vədədə bulundular. Vəli baxmayaraq bu himayələrə və baxmayaraq ki, İsrail bütün əskərlərin ehzar elədi, çağırdı, hətta zəxirədə olan, ehtiyatda olan əskərləri də çağırdı, hamısını müsəlləh elədi, göndərdi Qəzziyə kiçik yerə. Orada da bütün qaydaları, bütün müharibə qaydaların, dünyada insan haqlarının qaydaların, sivil xalqlara saldırmama qaydaların, yəni insani qaydaların hamısını pozdular, dünya gözü önündə hər cür cinayətə əl vurdular. Vəli eyni halda bugün 3 aya yaxındır ki, bu saldırı idamə çapır, onların orada əli alın bir xalqı dizə çöktürməyə imkanlarının olmadığı və natəvan qaldıqlarını və günbəgün zəiflədiklərini də göz önündədir. Yəni, bunlar hamısını nəzərdə alanda təbiidir ki, İsrailin siyasi həqiqəti də üzə çıxır və bugün Netanyahu'nun müharibəni hər halda sürdürməsi, davam etməsi də buna görədir ki, sabahları müharibədən sonra o ki, bütün nazirlər və analistlər bunda ittifakları var, müttəfiqdirlər bu qolda, bu sözdə ki, bu müharibədən sonra birinci həqiqət budur ki, Netanyahu olmayacaq və bu fanatik onun partiyası hükumətdə qalmayacaq. Və bəlkə də o əqəlliyyət hükumətləri ki, indiyəcən qurulmuşdu, onun da daha qurulması mümkün olmayacaq üçün onların siyasi, strateji, apardıqları siyasətlər və stratejilər heç birisi nəticəyə çatmadı və günbəgün Filistinin qüdrətlənməsinə və İsrailin zəiflənməsinə səbəb oldu və sülhün uzaqlaşmasına. Və bu həqiqət təbiidir ki, Netanyahu'nu vadar edir ki, müharibəni əlindən gəldiyi qədər uzatsın, bəlkə bir çare yolu tapılar ki, tapılmaz.
Evet.
Və başqa bir məsələ də budur ki, eyni halda yolsuzluqda, yəni Netanyahu'nun məhkəmədə bir çox dosiyası var ki, onlar da Netanyahu'nun şəxsən özü yolsuzluqlarla ittihamlanır, onun əleyhinə qərar çıxıb. Yəni, bu hükumətdən, kənar, başbakanlıqdan kənar gedib, o məsuniyyəti toxunulmazı götürülən həman bu tutuqlanmalıdır. Bu da başqa həqiqətdir. Və bu təhnikan yahu aid deyil, bəlkə orada olan o siyasi sistemin fasid olmağı da bəlli bir məsələdir. Demək olar ki, bu da bu günləri İsrailin daxili məsələləridir. Yəni, İsrail bir müttəfiq deyil, bir müttəhid millətin itaadından yaranmış bir dövlət deyil. Daxildə olan İsraildə yaşayan xalqlar da bir millət deyilər. Əsasən bir necə deyərlər, saxta bir millət yaradıblar və bir əsrə yoxundur bu milləti bu bölgədə 70 ildir müsəlman xalqları fəlakətə təkiblər. O xatirə ki, Amerika öz mənfəətin bölgədə əldə eləsin, müsəlman xalqları bu yeri, yeraltı, yer üstü zəngin olan ölkələri çalıb çapıtmaq üçün və təəssüflə də şeyin yenidən də məhvaq olubdur.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə Filistin gündəminə ilişkin Qazze savaşı və özəlliklə Siyonist İsrail rejimi kabinəsində artan ihtilafların və anlaşmazlıqların şiddətlənməsi konusu ətrafında uzman konuğumuzun görüşlərini sizlərlə paylaşdıq. Siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Bugün söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.farstoday.ir sitəmizdə də baş verə biləcəyiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında bir röportajımızda buluşana dək. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7'de 1402, Hicri Kameri 14 Cemadius Sani 1445 ve Miladi 28 Aralık 2023 Perşembe. ...133 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Cemadius Sani 1312'de Ayetullah Mirza Habibullah Reşdi vefat etti. Bilimsel çalışmalarını sürdürmek için Irak'taki Necef'e giderek Şeyh Murtaza Ensari'nin ilgisini kazandı ve yavaş yavaş Necef Dini Okulu'nun büyük önde gelenlerinden biri haline geldi. Bedaye el-Efkar bu önde gelen alim tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Cemadius Sani 505'te İran'la önde gelen fakih ve bilim adamı İmam Muhammed Gazali lakaplı Ebu Hamed Muhammed Gazali Tusi vefat etti. Gazali Ebu Nesir İsmail nezdinde fıkıh öğrendi ve kısa sürede kendi döneminin yaygın bilimlerinde önde gelen alimlerden olduğu ve 28 yaşında Müslüman fakihler arasında en büyük fakih sayıldı. İmam Muhammed Gazali'nin ünü Hoca Nizamülmülk tarafından Bağdat Nizamiyesini ders vermek üzere davet edilmesine neden oldu. Bu seçkin bilim adamı birkaç yıl ders vermekten sonra yaşadığı şiddetli manevi fikri buhran nedeniyle Hicri Kameri 488 yılında bu işi bıraktı ve hac ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Bağdat'tan ayrılarak Kudüs'e yerleşti. İran'a giden Gazali birçok öğrenci yetiştirdi. İmam Muhammed Gazali'nin en ünlü ve değerli eseri olan İyya Ulumeddin adlı kitabını kaleme aldı. Kimyayı, Saadet ve Nesihel Muluk da Gazali'nin diğer eserleri arasında. ...249 yıl önce, bugün 28 Aralık 1774'te oksijen, İngiliz kimyager Joseph Priestley tarafından keşfedildi. Joseph Priestley yaptığı deneyler sırasında 28 Aralık 1774'te oksijen gazını keşfetmeyi başardı. Oksijen, dünyadaki atomların neredeyse yarısını içeren renksiz, kokusuz ve görünmez bir gazdır. Priestley kırmızı cıva oksidi ısıtarak oksijenin varlığını fark etti. Ancak önemini fark edemedi ve daha sonra diğer bilim adamları ona oksijen adını verdi. Oksijen insan yaşamında önemli bir rol oynar. Çünkü nefes alırken vücuda girer ve besinlerle birleşir. Bu eylemin sonucu hayatta kalmak ve çalışmak için kullanılan enerjinin üretimidir. Havadaki oksijen ısıtıldığında eşyaların yanmasına neden olur. Hatta insan vücudu bile oksijenin hafif yanmasından enerji alır ve çalışabilir hale gelir. Oksijen olmadan hiçbir şey alev almaz ve ateşlendiğinde ortaya çıkan gazlar havadaki oksijenle birleşerek ışığa neden olur. ...164 yıl önce bugün 28 Aralık 1859'da İngiliz tarihçi Thomas Babington Macaulay hayata veda etti. 1800 yılında doğdu ve siyaset bilimi eğitimini tamamladıktan sonra siyaset sahnesine girdi. Bu İngiliz tarihçi avukat olarak çalıştı ve bir süre sonra savaş bakanı oldu. Lord Macaulay aynı zamanda 2. James'in hükümdarlığının başından itibaren İngiltere tarihi kitabının da yazarıdır. ...128 yıl önce bugün 28 Aralık 1895'te sinema tarihinde ilk kez kurmaca bir film seyirciyle buluştu. Bu film, ünlü Fransız mucitler ve film endüstrisinin kurucuları Lumière kardeşler tarafından yapıldı ve Paris şehrinde yer altında gösterildi. Sonraki yıllarda sinematografik eserlerin çekilmesi ve gösterilmesi için gelişmiş cihazlar yapıldı ve yavaş yavaş farklı ülkelerde yeni standartlarda birçok sinema açıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Yatırımcıya operasyon mu çekiliyor? Uzmanlar borsadaki düşüşü yorumladı.
Yeni Asya.
AK Parti yoldan çıktı.
Ve Milli Gazete.
AK Partili belediyeden yandaşa 26 milyon liralık ihale.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Latif Salihoğlu 26 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Yalan Rüzgarı esmeye başladı yine başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mart ayı sonunda mahalli seçimler yapılacak. Radikal hazırlıklara şimdiden başlandı. Siyaset aleminde estirilen yalan rüzgarları seçim kampanyalarının bir öncekinden çok daha sert geçeceğini haber veriyor. En sert rüzgarın İstanbul'da hissedileceğini söylemek de kehanet olması gerek. Hatırlarsanız bir önceki İstanbul seçimleri için tarihin kayıtlarına geçen şöyle bir ifade kullanılmıştı. İstanbul'da ya Sisi kazanacak ya da Binali Yıldırım diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu sözü sarf edenlere göre İstanbul'da darbeci Sisi kazanmıştı. Çünkü oylar çalınmıştı. Nitekim bu iddiayı Mısır'daki Sağır Sisi bile duymuştu. Ne var ki aradan geçen 4-5 sene boyunca köprünün altından çok sular geçti. Hatta öyle çok sular geçti ki muhtemelen Sisi'nin mecrasını bile değiştirmiş oldu. Yani bugün itibarıyla darbeci Sisi'nin hangi tarafta olduğu yahut olacağı belli değil. Ama kesin surette belli olan bir şey varsa O da bir önceki seçimde verilen Sisi örneği bu kez verilmeyecek. Zinhar verilmeyecek. Evet, yaklaşık 100 senedir uğraşıyoruz ama siyaset ile yalanı birbirinden ayırmayı bir türlü muvaffak olamıyoruz. Bunlar o derece birbirinin içine girmiş ve birbirine karışmış ki adeta tek yumurta ikizleri gibi olmuşlar. İşte bundan dolayıdır ki hemen her seçim kampanyasında seçimi aldatmaya yönelik profesyonel yalanlar yapılacak vaatler listesinin baş tarafına konulmaya çalışılıyor. Bu söylediklerimizi mübalağa şeklinde görenler varsa lütfen yapılan son genel seçimlerde en flash, en öne çıkan şu faiz, döviz, enflasyon, mülakat ile ilgili vaatleri bir hatırlasınlar. Sonra da ellerini vicdanlarına koyarak son 7 ayda olup bitenlere baksınlar. Şayet bu suretle bakarlarsa bizim şimdiki seçim vaatleri için neden yalan rüzgarı başladı yine dediğimizi daha iyi anlayacaklarını tahmin ediyoruz. Esas korkumuz ise sırf seçimi kazanmak için şimdilerde eleştirilmeye başlanan yalan rüzgarlarının gitgide sosyal fırtınalara dönüştürülmesi ihtimalidir. Buna lütfen kimse boş ve gereksiz ihtimal diyerek meseleyi geçiştirme kolaycılığına sapmasın. 2015 yılında iki seçim arasında yaşanan kanlı hadiseler henüz hafızalarda tazeliğini koruyor. O kanlı fırtınaların seçimlerle bağlantılı olduğunda şüphe yok. Nitekim uzun zamandır duyulmayan ve ülkeyi yasa boğan çok sayıdaki şehit cenazelerinin yine seçim atmosferinde görülmesi ister istemez aynı endişeyi uyandırmaya sebebiyet veriyor. Onun için toplumda hasıl olan siyasi gerginliği bir taraftan yumuşatmaya çalışırken, bir taraftan da şehit cenazelerinin siyasete ve oya tahvil edilmesinden uzak durmak icap ediyor.
Emre Kongar, 26 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde "İktidar niçin anayasaya uymuyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu iktidar 2007, 2010 ve 2017 tarihlerinde 3 kez anayasada çok önemli değişiklikler yaptı. Ama yine de kendi ürettiği anayasanın hükümlerine bile uymuyor. Niçin? İktidarın anayasaya aykırı davrandığı, yani anayasayı açıkça ihlal ettiği pek çok örnek var, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bunların hemen aklıma gelenleri şunlar. 1. Anayasa yargı bağımsızdır diyor. İktidar yargıyı en hafif tabiriyle biçimlendiriyor, yönlendiriyor, hatta kimi zaman ona emir bile veriyor. 2. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemin ediyor. Ama Cumhurbaşkanı sadece siyasal konularda değil, her konuda bütünüyle taraf olarak ve anayasaya aykırı biçimlerde davranıyor. 3. Anayasa bir kişi ancak iki kez Cumhurbaşkanı olabilir diyor. Cumhurbaşkanı üçüncü kez Cumhurbaşkanı oluyor. 4. Anayasa aday olan memurların görevlerinden istifa etmelerini zorunlu kılıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar görevlerinden istifa etmeden aday oluyor. 5. Anayasa, uluslararası anlaşmalardan doğan hükümler, iç hukukla çatıştığı zaman uluslararası anlaşma hükümleri geçerlidir diyor. İktidar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacı tarafı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması gerekirken bu kararları uygulamıyor. 6. Anayasa Mahkemesi milletvekili seçilen Can Atalay'ın salıverilmesine karar veriyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına herkesin, bütün kurumların uyması gerekirken Can Atalay serbest bırakılmıyor. Bu örnekler sadece kamuoyunda çok tartışılan ve hemen aklıma gelen örnekler. Yoksa daha pek çok uygulamada anayasaya aykırı söylemler, eylemler, tutum ve davranışlar var. İktidar demokrasiye inanmıyor. Demokrasinin temeli olan ifade, muhalefet ve medya özgürlüklerini baskılıyor. Demokrasinin gerekli ama yetersiz şartı olan seçimleri bile baskı altında, eşitsiz koşullarda ve yasalara aykırı sayımlarla yapıyor. Millete, ulusa, seçmene, halka değil kendi yandaşlarına hizmet ediyor. İktidar sosyal devlete, sosyal devletin temeli olan fırsat eşitliğine ve sosyal adalete inanmıyor. Sosyal devlet yerine sadaka devleti yaklaşımını benimsiyor ve sadece kendi taraftarlarına destek veriyor. İktidar hukuk devletine inanmıyor. Hukuku, siyasetin daha doğrusu yürütme organı haline getirilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın emrine veriyor. İşine gelmeyen kararları uygulamıyor. Böyle kararları veren veya vermeye yönelen mahkemeleri dağıtıyor. Özetle, iktidar anayasaya inanmıyor, anayasaya uymuyor ve anayasaya aykırı olarak ülkeyi zorla, zorbalıkla yönetiyor. Bu tür yönetimin tarihten gelen bir adı da istibdattır.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 26 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bu seçimlerde rant belediyeciliğine son verelim" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hepinizin malumu yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum. Fakat şu gerçeği de unutmamalıyız. Hayırlı bir sonuca ancak doğru bir tercihle ulaşabiliriz. Eğer bugün millet olarak yaşadığımız birçok ekonomik, sosyal, toplumsal, siyasi, askeri, ahlaki, kültürel sorundan şikayetçiysek, o zaman tercihlerimize daha önce yaptığımız hataları tekrar etmememiz lazım. Aynı kişileri seçerek, aynı yanlışları tekrar tekrar yaparak doğru bir sonuca ulaşmak asla mümkün değildir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkemizde maalesef önceliği millete hizmet olmayan bir iktidar, önceliği milletin sesi olmayan, her seçimde iktidarın değirmenine su taşıyan bir ana muhalefet var. Mecliste vekili bulunan diğer muhalefet partileri ise ya iktidara koltuk değnekliği yapıyorlar ya da kaosla, karmaşayla, örtülü bir şekilde yine iktidara hizmet ediyorlar. AK Parti iktidarının her türlü başarısızlığa rağmen en büyük şansı böyle etkisiz bir muhalefete sahip olmasıdır. Belediyeleri rant kapısına çevirdiler, menfaat kapısına çevirdiler. Biz, belediyelerin rant kapısı olmaktan çıkarıldığı bir Türkiye istiyorsanız bize oy verebilirsiniz diyoruz. Belediye başkanı yerelde halka hizmet eder. Ben dünyanın yarısından fazlasını gezdim. Bir tane belediye başkanının ne resmini gördüm ne ismini okudum. Bizde ise nereye gitsen adamın ismi yazıyor. Bunlar belediye başkanlığı yapmak istemiyor ki. Bunlar belediyede hizmet etmek de istemiyor. Bunlar sizi sömürmek istiyor, toplumu sömürmek istiyor. Oradan menfaat, rant üretmek istiyor. Belediyelerin devletten aldıkları bütçe vardır. Belediyelerin topladığı vergiler vardır. Ayrıca belediyeler ticari bir takım oluşumlar oluşturarak bütçeye katkı sağlayan yeni gelir kapıları üretebilirler. Ama senaryo, bütün bu gelirleri birilerine aktarma üzerine kurulursa, bu gelirler de yetmez. Belediyenin borçları da katlanarak artar. İşte ülkemizdeki belediyecilik anlayışı budur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun İnternet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz veya yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Tanrıkulu isimli dinleyicimiz gönderdi. Yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. İsrail'in Gazze'de sergilediği katliamın hiçbir izahı olamaz. Zaten olayları yorumlamak durumunda kalanlar çoğunlukla söyleyecek söz bulamıyorlar. Herkes kendine göre olayları izah etmeye çalışıyor. Aslında girenen noktada olayların nasıl ifade edilmesinden çok bu vahşetin çok vakit geçirilmeden sona erdirilmesi gerekiyor. Çünkü her gün gündeme gelen yeni katliamlar İsrail'in içindeki sınırsız kin ve öfkeyle hareket ettiğini gösteriyor. Her gün yüzlerce, binlerce insanın katledilmesinden bir rahatsızlık duymadı. Belki de ne kadar çok insan katlederse o kadar mutlu olduğu gibi bir sonuca da varmak bile artık insanları şaşırtmıyor. Çünkü sadece sergilenen vahşet değildir. İsrail yetkililerin zaman zaman yaptıkları dünyaya meydan okumak anlamına gelebilecek açıklamalar sadece sergilenen vahşetin değil, bu vahşeti sergileyenlerin umursamazlığı olayın sadece Filistinli sınırlı olmadığını, dünya üzerinde hakimiyet kurma hareketi olduğunu da gösteriyor.
Evet, dinleyicimiz Murat Tanrıkulu'nun da mektubunda az önce okuduğunuz gibi gerçekten de bu İsrail'in işlediği cinayetler, soykırımları, vahşilikler artık izah edilecek gibi değil.
Evet, gerçekten.
Yani her insan artık gerçekten de söyleyecek söz bulamıyor değil mi?
Yani vahşet yani bir yani, soykırım. Bir gerçekten. Bak dünyada susmuş, hiçbir şey söylemiyor.
Aslında evet yani aslında şu anda gelinen nokta, şu anda mevcut durumda artık bir şeyler söylemekten ziyade bir şeyler yapmak
pratikte yapılması gerekir.
Değil mi? Harekete geçmek lazım. Her şeyden önce bu cinayetlerin, bu vahşetin, bu soykırımların durdurulması için bir girişimde bulunulması gerek. Artık sözden, söylemden çok daha
artık
ciddi
çok geçmiş. İhtiyaç evet. Var.
Evet, dinleyicimiz mektubu bayağı uzun. İsterseniz ben devam edeyim. Şu şekilde devam ediyor Murat Tanrıkulu isimli dinleyicimiz mektubuna. Burada önemli üzerinde durulması gereken bir başka husus ise İsrail'in işlediği cinayetlere destek veren başta Amerika olmak üzere bazı devletlerdir. Ve bu destek sebebiyle insanlıktan çıktıklarını söylemek gerekiyor. Böyle olunca da bugün tam bir soykırım olarak sürdürülen katliamlara verilen desteğin önü alınmadığı sürece yarın bu soykırımın bugünün katliamcılarına dayanmasıdır. Diğer bir ifadeyle yeryüzünde sadece kendilerini insandan sayanlar yarın ilk fırsatta başkalarının yaşamayı hakkı yok anlayışını piyasaya sürdüreceklerinde artık iş işten geçmiş olacaktır. Çünkü görünen o ki İsrail için her katliamın bir gerekçesi vardır. Söz gelimi hastaneler bombalanarak her gün yüzlerce insan katlediliyorsa, İsrail'in hastaların iyi olmasını, bebeklerin büyümesini istemediğini düşünmek yanlış olur mu? Belki de her doğan bebeği düşman olarak görüyorlar ki hiçbir suçu, günahı olmayan yavruları gözlerini kıpmadan katledebiliyorlar. Bunun yanında yaklaşık 3 ayda bombaladıkları hastanelerin sayısı artarken Filistinliler şifa bulmak için gittikleri hastanelerin enkazı altında ölüyorlar. Gerçekten evet. Yani insan diyecek bir şey bulamıyor. Can havliyle kaçıyorsun, savunmasız bir halde hastanelere sığınıyorsun. Orada bile insanlara merhamet yok. Çocuklara, günahsız insanlara, masumlara, sivillere yönelik. Evet. Gerçekten yok yani.
Yani kendilerini insan hakları savunucusu iddia eden ülkeler nasıl olur yani? Nasıl bir insanlık vahşeti yani?
Evet, sadece bu, seyretmekle yetinip duruyorlar.
Yardım bile ediyorlar. Çok korkunç, evet, yardımlar çok yapıyorlar.
Enteresan bir şey gerçekten de, sizin de az önce söylediğiniz gibi yardım şimdi bu cinayetlere engel olmak bir tarafa dursun. Üstelik bunların bu cinayetlerinde yardım ediyorlar.
Evet.
Gerçekten artık burada diyecek söz bulamıyoruz. Şey artık sözden daha öte, çünkü eylemlere, girişimlere mevcut durumda ihtiyaç var. İslam ülkeleri, bilhassa Arap ülkeleri, tüm dünya artık ayaklanmalı.
El ele verip
gerçekten
işte
de şu anda birlik olma zamanı değil mi?
Evet.
Birlik olma zamanı, hep beraber bu zulümlerin, cinayetlerin artık durdurulması yönünde ciddi adımlar atılması İnşallah. Gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Dinleyicimize teşekkür ediyor, selam ve dualar gönderiyoruz. İsterseniz
ben
sıradaki
mektuba geçeyim.
Mektuplara geçelim.
Aysu Duman isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Filistin'de bütün dünyanın gözü önünde kendilerine medeni sananlarca işgal, katliam ve soykırım uygulanıyor. Katil İsrail çetesi insanlık, kanun, kural gibi hiçbir değer tanımadan bebek, çocuk, kadın, sivil ve yaşlılara bile karşı savaşıyorlar. İnsanlık ve kutsal değerler çiğnenirken İslam dünyasının duyarsızlığı hepimizin yüreğini yakıyor. Onların liderleri nasıl da İsrail ve Amerika işbirlikçisi haline gelmişlerdir. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik nutukları çekenler bu vahşete daha ne kadar seyirci kalacaklardır? Zulme sessiz kalmak suç ortaklığı değil midir? Dünya savaş ve insanlık suçu işlenirken yapılanlara seyirci kalınan başka bir dönem yaşamış mıdır? Herkes olup bitene görüp dururken bu nasıl bir duyarsızlık ve vicdansızlıktır? Siyonist ahlakı hakaret ve şiddet üzerine kuruludur. İsrailli bir esir ateşkes kararı ile serbest kalınca biz Kassam Tugaylarından değil İsrail'den korktuk. Bizi öldürüp Hamas öldürdü diye bilirlerdi, dedi. Katil İsrail, Filistinlileri Afrika'daki Sina çölüne sürmek istiyor. Siyonist İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, soykırımı savunarak Gazze'yi ezmeli, Gazze şeridini dönmeliyiz ifadelerini kullandı.
Evet. Bu da enteresan bir durum değil mi? Yani bırakılan, serbest kalan esirler de
onlar bile korkuyorlar.
Hamas'tan değil, İsrail'den korkuyorlar. Ne kadar enteresan, evet, değil mi? Yani artık
çok
onlar
ilginç.
Kendileri bile İsrail güçlerinin
vahşetini anlamışlar yani.
Evet, gerçekten çok acı yani. Onlar birçok, ben bunu haberlerde okudum. İsrailliler, serbest bırakılanlar, Hamas güçlerinin onlara karşı nasıl davrandıklarını kendileri bile inanamıyorlardı. Yani nasıl böyle bir şey... Kendileri çünkü
bırakın Müslümanlığı, işte insan olarak.
Evet, yani bir insanlık olarak şaşırmışlardı ki bunlar ne kadar doğru düzgün insani hareketlerde bulunurken,
evet,
İsrail dünyanın gözü önünde çocuklara bile en kötü, acımasızca ailelerinin gözü önünde onları öldürmekten, her türlü cinayetten geri kalmıyor.
Tabii.
Evet, mektup şöyle devam ediyor, isterseniz devamını okuyayım ben.
Buyurun.
Siyonist çete, Filistin'in öz sahiplerini ülkelerinden uzaklaştırarak işgalini sürdürmek istiyor. Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres, İsrail çetesine seslenip dünya için bir tehditsiniz diyerek Gazze'deki insani felaketin önlenmesini istedi. Sömürgeciler dünya barışını hayali bir güçten mi bekliyor? Siyonist karşıtlığıyla tanınan Amerikalı haham David Feldman, Siyonizmin icadından önce barış içinde yaşıyorduk diyerek çözümü gösterdi. Filistin'in işgal edilmesi başından beri yanlıştı. İşgal bir suçtur. İşgal biterse barış olur dedi. İnsanlık, İsrail, Amerika ve Avrupa'ya mahkum değildir. Gazze'deki vahşet dünyayı yol ayrımına getirdi. İslam dünyasındaki ilim ve fikir insanları Müslümanları uyandırmaya çalışmalıdır. Dünyanın sevgi, barış, şefkat ve merhamet iklimine ihtiyacı vardır. Bencil ve çıkarcı batının sultası son bulmalıdır. Dinleyicimize teşekkür ediyor, mektuplarının devamını bekliyoruz.
Umut İnan isimli dinleyicimiz de günler yazısında şu ifadelere yer veriyor. Sömürgecilerin ve işgallerin tarihlerini bilmeyenler günün yanıltıcı ve aldatıcı propagandaların kurbanlarıdırlar. Bilerek ya da bilmeyerek kirli bir oyunun içindedirler. Müslümanların elbette ki özellikle yönetenlerin kusurları anımsanmayacak kadar vardır ve çoktur. Üstelik onların neredeyse tamamının ayak bağları bulunuyor. Varlık nedenleri, orada buluşanları, kendi iradeleri dışındadır. İradeleri ise kabullenmelidir. Sömürgeciliğin başladığı günden itibaren onlar, yani sömürücüler, işlerini kurallaştırmak için hemen bütün Müslüman toplumlarda kendilerine yardım edecek, onların sularında akacak olanları bulurlar. Bunlar çok da zor değildir. İngiliz, Yahudi ve Amerika birlikteliği asıl merkezi oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin hemen bütün ülkeleri ve diğerleri de onların destekçileri, yandaşları, pay kapıcı olanlardır. Müslümanların birlikteliğini bozacak, birbirine düşürecek bir tek alan vardı. Irk olgusu ile İslam millet bütününün dağıtılması gerekiyordu. Bunu başardılar. Irkların asabiyetinin öne çıkarılması bütünü bozdu. Bu gerek Fransız İhtilali sonrasında gerekse Siyonist dalganın etkisiyle sanki kendilerinin farkına varmışlar gibi bir kapılış oldu.
Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz. Maalesef süremizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Diğer mektuplara bir sonraki sohbetimizde inşallah yer vereceğiz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran ve İran ile dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızla posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Leyla Yıldırım, İbrahim Doğan ve Sevil Şahin adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdi. Yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@devletis.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Sevgili dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın 174. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İran halkının İmam Hümeyni'nin naaşıyla görkemli ve milyonluk vedalaşmasını ele aldık. Ve bu büyük vedalaşma ve de uzmanlar meclisinin yeni lideri belirlemedeki uyanıklığıyla İran'ın düşmanlarının ülkede düzensizlik, güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik planlarının başarısız kaldığını ve İslam Cumhuriyeti'nin yaşamının yeni bir döneminin başladığını ifade ettik. Bu bölümde imamın eşinin imamın vefatından sonraki 20 yıllık yaşamını özet bir şekilde gözden geçirmek ve İmam Hümeyni Mektebi'nde programının imamın hayat yoldaşı yani eşinin anılarıyla ilgili olan bu faslını sonlandırmak istiyoruz. O zaman bizimle birlikte olun.
İmam Hümeyni'nin vefatından sonra eşinin yalnızlık dönemi başladı. Bugünlerde imamın kızları kendilerini her gün anneye uğrayıp birkaç saatliğine onun hizmetinde olmakla yükümlü görürdü. Ayrıca imamın geriye kalan tek erkek evladı yani Hacı Seyyid Ahmet Bey de her zaman aziz anneyi ziyaret ederdi ve bu buluşma eşini ve oğlu Mustafa Bey'i yitirmekten dolayı yaslı olan imamın eşinin yaslı gönlüne bir merhemdi. Bir süre sonra imamın eşinin gözü katarakta yakalandı ve ameliyat edildi ve görme yetisi biraz azaldı. O, bu günlerde çok fazla üzüntüye rağmen aile üyelerine ve imamın evine son derece dikkat ederdi ve ilgi gösterirdi.
Hicri Şemsi 1370 yılının ilk günlerinde İran'ın yeni rehberi Ayetullah Hamine'yi bir hükümle Hacı Seyyid Ahmet Bey'i hacılar işlerindeki kendi temsilcisi olarak atadı. Ancak yaklaşık olarak bir hafta sonra Hacı Seyyid Ahmet Bey aziz annenin isteği üzerine bu görevden istifa etti. İmamın eşi macerayı şöyle anlatıyor. Bir gün Ahmet Bey buraya geldi ve hal hatır sorduktan sonra "Hanım, ben Emirül Hac olmuşum." dedi. "Neden?" dedim. Ahmet konuyu şöyle anlattı. "Lider bana bu sorumluluğu kabul et." demiş. "Ben ona Kral Fahd Amerika'nın emirlerine tabidir. Siz oraya gidersiniz ve Amerika'nın maslahatı seni tutuklamakta olursa ve Fehde bunu emrederse
Fehd bunu uygulayacaktır ve işte bu hem senin için hem İran için uygun olmayan bir şeydir dedi.
Ahmet gitti ve yanıt olarak bir duyuruda hanım razı değil diye yazdı. Hacı Ahmet Bey daha sonraları bu vazgeçmenin nedeniyle ilgili imam bana hitaben annenin rızasına karşı bir iş yapmayayım diye vurgulamıştı diye söylemişti. İmamın annem ile garip duygusal bir bağ vardı. Hac meselesine ilişkin benim istifam bundan başka bir şey değildi. Şöyle ki, baba hayatın son günlerinde annemin elini tuttu ve benim elime koydu ve onun rızasına karşı bir şey yapma dedi.
Tahran Radyosu.
İmamın eşinin oğlunun var olmasına kaynaklanan sevinci çok uzun sürmedi ve imamın vefatından 5 yıl sonra Hicri Şemsi 21 Esvend 1373 tarihinde sabahleyin korumalar tarafından imamın evinin üyelerine acı bir haber ulaştı. Ahmet Bey'in durumu iyi değildi ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Ahmet Bey sabaha karşı uykudayken kalp durması yaşamıştı ve beyin krizi geçirmişti.
Ahmet Bey hemen hastaneye yatırıldı ve tıbbi muayenelere alındı. İmamın oğlunun hastaneye yatırılması ve durumunun vahimleşmesi haberi hemen tüm ülkede yayıldı ve bir kez daha İran halkı büyük bir üzüntüye ve büyük bir endişeye kapıldı. İmamın evlatları haberin imamın eşinden gizli kalmasına çalıştılar. Ancak oğlu her gün anneyle buluştuğu için gizlemeciliğe imkan yoktu. Ve imamın eşi bu olaydan haberdar oldu. Doktorların sözlerinden umutsuzluk hisseden imamın eşi ellerini göğe kaldırdı ve hüzünlü bir sesle şöyle dedi. Allah'ım bunu artık benden alma. Ancak imamın oğlunun yaşam defteri sona ermişti ve imamın eşinin takdir-i ilahi karşısında teslim olmaktan başka çaresi yoktu. Bu nedenle imamın eşi Hacı Ahmet'in vefatından sonra şöyle diyor. Ahmet de ilahi emanetti. Ve Tanrı'nın isteği onun benden önce gitmesine yönelik oldu. Ve üzgün olmama rağmen Tanrı'dan bir şikayetim yok ve onun rızasına razıyım. İmamın oğlunun durumu gün be gün daha vahim oldu ve imamın oğlu yeni yılın eşiğinde dünyaya veda etti. Devrimin sırlar hazinesi vefat etti ve İran milleti ve imamın ailesi özellikle eşi yine yasa büründü. İmamın evi, İmamın eşinin isteği üzerine bir duyuruda halka gösterdiği duygudaşlıktan dolayı teşekkür etmesinin yanı sıra İran milletinden imamın oğlunun vefatı yüzünden yeni yıl şenliklerini tatil etmemesini istedi. Bu eylem imamın ailesinin ve eşinin yüce gönüllülüğünü ve yüceliğini gösteriyordu.
İmamın eşinin yaşının ilerlemesiyle ve imamın ve oğlunun vefatından kaynaklanan şiddetli üzüntülerin ve ayrıca bu dönemde imamın eşinin başına gelen diğer birkaç üzüntünün ve musibetin etkisi altında Hicri Şemsi 1385 miladi 2006 yılından itibaren güçsüzlük belirtileri her zamankinden ziyade imamın eşinin cismine ve canına egemen oldu. Öyle ki artık eskisi gibi çevresi, yakınları, arkadaşları ve sevenleriyle görüşemiyordu. Aynı yılın Ordibehesht ayından itibaren imamın eşinin bedensel gücü gitgide azaldı ve ayak ve bel ağrısı arttı. Öyle ki doktorların tavsiyesi üzerine ve koşulların daha fazla ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için imamın eşi bir süreliğine hastaneye yatırıldı. Doktorların yardımıyla imamın eşinin genel durumu biraz iyileşti ancak artık bedeninde ve canında güç kalmamıştı. Öyle ki aynı yılda imamın vefat yıl dönümü törenine katılamadı.
İmamın eşinin gönlü üzüntü doluydu. Çünkü eşinin ve oğlunun defnedildiği yere gitmek için bile gücü yoktu. Bu rahatsızlıklara ve güçsüzlüklere rağmen imamın eşi asgari buluşma programlarını düzenliyordu ve kendisini ziyaret etmeye gelen konuklara çok saygı gösterirdi ve onların önünde ayağa kalkardı. Bütün bu zorluklara ve güçsüzlüklere rağmen imamın eşi asla yakınmadı. İmamın eşinin durumuna anlayış gösterilmek ve uyulmak için konukların gidiş gelişleri azaldığında imamın eşi bakıcısından kendisi için kitap okumasını istedi.
Hicri Şemsi 1387 yılının Şehrivar ayından itibaren imamın eşinin fiziksel durumu endişe verici hale geldi. İmamın eşine bakıcılık yapmakla görevli olan Ensiye Hanım, bir sabah imamın eşinin anormal durumunu fark etti ve onun evladını haberdar etti. Ensiye Hanım şöyle anlatıyor. Sabah erkenden hanım uyandığında aynı nurani yüzle odanın kapısına gözlerini dikmişken yatağa oturdu. Salavat getirmeye başladı ve kutsal ehli abanın üyelerinin adlarını söylemekteydi. Ben bu duruma şaşırdım ve Bayan Sıddık'a Mustafavi'yi haberdar ettim. Bayan Mustafavi geldi ve imamın eşini ne olmuş hanım diye sordu. İmamın eşi hiç ömrümün ölçeği dolmuş dedi. Hemen doktor getirdiler ve muayene olduktan ve ilaç önerdikten ve tükettikten sonra imamın eşinin durumu biraz daha iyileşti. Bu durum çok uzun sürmedi ve birkaç gün sonra imamın eşi Cem Hastanesi'ne yatırıldı. İmamın ailesine mensup olan bu yüce ve nurani bayanı muayene etmek üzere doktorlar saygı ve övünme ile beraber son derece işbirliği yaptılar. İmamın eşi bir süreliğine hastanede yatmıştı. Bu sürede tedavi işlerine paralel olarak kendisini dini farizaları yerine getirmek ve yaygın zikirleri çekmekle yükümlü kılardı. İmamın eşi mübarek Ramazan ayının 19. gecesinde yatakta uyuduğu halde sabahladı ve başına Kur'an koydu. Genel durumu daha iyi olmuştu ancak hastaneden taburcu edilebilecek kadar iyi olmamıştı.
İmamın eşinin hastanede olduğu günlerde bir gün Ayetullah Hamenei onu ziyaret etmek için hastaneye geldi. Hastanenin başkanı imamın eşinin tedavi durumuna dair bir rapor sundu ve Ayetullah Hamenei imamın eşinin sağlığı için dua etti. Birkaç gün sonra imamın eşi komaya girdi ve Hicri Şemsi 1 Ferber'den 1388 tarihinde hayata gözlerini yumdu ve ölümsüzlük diyarına gitti. O, Mabudu ile buluşmaya gitti ve bir ömür boyunca kendisiyle yaşamış olan efendisi ve müktedasıyla ve de genç yaşta vefat eden çocuklarıyla Araf'ta buluştu. İmamın eşinin vefat etmesiyle o ve Ruhullah'ın iniş çıkış dolu hayat hikayesi sona erdi. Böylelikle onların hayat anıları defteri, gelecektekiler ve İslam'ın ve İran'ın yücelmesini ve insani değerlerin yeniden canlanmasını isteyenler için bir örnek oldu. Allah kıyamet gününde imamın, eşinin ve çocuklarının ruhunu atalarıyla ve pak imamlar ile bir araya getirsin inşallah.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
İnşallah gelecek bölümde İmam Hümeyni Mektebi'nin derslerinin yeni bir kısmını sizlere anlatacağız.
Bizi internet sitemiz olan parsi.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi elektronik posta adresimiz olan turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Batı medeniyetinin kadına bakışının tamamen hazcılık ve çıkarcılığa dayalı olduğunu söyledi. Şehit Musevi Tahran'ın Miracül Şüheda mezarlığında toprağa verildi. Suriye'de Şehit Musevi'yi anma merasimi düzenlendi. General Şerif Şehit Rezi'nin intikamı Siyonist rejimle yüzleşmede bir süreç olduğunu belirtti. Hamas, Siyonist suçların devam etmesinin halkın işgale son verme kararlılığını arttırdığını belirtti. Siyonistler Hamas'la esir değişimine yönelik yeni bir teklifte bulundular. Irak'taki Amerikan askeri üssüne saldırılar devam ediyor. Küba Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımının tüm insanlığa hakaret olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasındaki söz düellosu şiddetlendi. Bunun üzerine Altun, Netanyahu'nun Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.